Ayrım 4.
Daha önceleri yaşamadıkları olayları düşleyerek sanki yaşamışlar gibi uydurarak anlatan başkalarını da dinlemiştim. Bunların içinde çok ünlü, toplumun saygı duyduğu, toplumun ortak değeri olmuş kişiler de vardı. Niçin yalan söylüyorlardı? Kimi çocukların yalan söylemeleri gibi. Dikkati kendilerine çekmek, değerli görünmek, yücelmek için. Öyleyse o saygın ve ünlü kişilerin gerçek yaşamları hangisiydi? Uydurup anlattıkları mı yoksa yaşayıp da yaşamlarından silip anlatamadıkları mı? Bu konuda düşünürken yıllarca önce okuduğum bir kitaptaki bir bölümü anımsadım. Kitabın adını da yazarını da hatta konusunu da unutmuşum. Ama o kitabın içinde bir bölüm vardı ki belleğime saplanmıştı, hiç unutamıyorum. Bu olay bir Çin komünistiyle yine Çinli bir siyasi polis ajanı arasında geçiyordu. Çin'de Komünist Partisi'nin yer altında çalıştığı dönemde bir ajan bir komünisti izlemekle görevliydi. Siyasi polis ajanı o komünisti adım adım izliyordu. Öyle ki Çinli komünist yıllarca bu denli yakın izlenmekten bıkıp usanmış, iyice bunalmıştı. Bir gün ajan ona şöyle bir öneride bulundu. İzlenmekten çok bunaldığını biliyorum. Benim de bundan memnun olduğumu sanma. Ben de senin kadar bunalıyorum. Bıktım bu işten. Ama ne yapayım ki bu benim görevim. Bunu yapmam için bana aylık veriyorlar. Her akşam üstlerime senin için ayrıntılı rapor vermem gerekiyor. Seni izlemek kolay değil. Bana çok zorluklar çıkarıyorsun. İki kapılı yapıların bir kapısından girip beni atlatmak için öteki kapıdan çıkacağını sanarak oraya koşunca sen yine girdiğin kapıdan çıkıp beni kandırıyorsun. Biliyorum, salt bana işkence olsun diye genel kitaplıklara girip saatlerce kitap okuyorsun. Yani beni canımdan bezdirdin. Yıllardır ben de bıktım bu kovalamacadan, sen de bıktın. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Çinli komünist bir siyasi polis ajanına hiçbir zaman güvenilemeyeceğini, onunla anlaşmanın doğru olmayacağını bilir. Nasıl bir anlaşma diye sorar. Önerim şu. Bundan sonra seni hiç izlemeyeyim artık ama her akşam seninle falanca çay evinde buluşalım. Sen bana o gün neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla anlat. Ben de senin anlattıklarına göre düzenleyeceğim raporu üstlerime vereyim. Nasıl, anlaştık mı? Çinli komünist kuşkulanarak sorar. Anlattıklarımın doğru olduğuna nasıl inanacaksın? Ya uydurursam? Sana güvenim var. Çinli komünist güler. Ben yasa dışı bir gizli partinin üyesiyim. Benim bir polis ajanına doğru söylemeyeceğimi bilirsin. Önemli olan senin doğru ya da yalan söylemen değil. Ben üstlerime vereceğim rapora bir şeyler doldurayım, bana yeter. Sen istersen uydur, yalan söyle, ne anlatırsan anlat. Polis ajanıyla komünist böylece anlaşırlar. Çinli komünisti ajana elbet yalan söyleyecektir. Bu anlaşmaya varmasa nasıl olsa o ajan kendisini adım adım izleyip bütün gün ne yaptığını öğrenecek. Çinli komünist bir oyuna gelmemek için izlenip izlenmediğini kolluyor. Ayrıca arkadaşlarına da gözetiyordu. Sonunda o ajanın kendisini gerçekten izlemediği anlaşıldı. Her akşam belli zamanda sözleştikleri çay evinde buluşuyorlardı. Çinli komünist o gün neler yaptığını ajana anlatıyordu. Anlattıklarının hiçbiri doğru değildi. Hepsini uyduruyordu. Ajan da yalan olduğunu bile bile komünistin anlattıklarını not ediyordu. Sonra bu yalanları üstlerine rapor olarak sunuyordu. Bu anlaşmanın uygulanmasından sonra çok şaşılası şeyler olmaya başlamıştı. Artık polis ajanının kesinlikle izlemediği Çin komünistinin gizli ilişkileri birer birer ortaya çıkıyordu. İzlenmediği kesindi. Öyleyse nasıl oluyordu bu? Gerçek şöyleydi. Çinli polis ajanı komünistin uydurduklarını olduğu gibi yazıp raporunu veriyordu. Çinli komünistin karakteri polisçe çok iyi saptanmıştı. Onun uydurduğu yalanlar içinde gizli bulunan doğruları bulup çıkarmasını bilen uzmanlar vardı. Çünkü hiçbir insanın içinde kendi gerçeğinin de gizli olmadığı bir yalan uydurması olanaksızdı. İnsan ne denli uydurursa uydursun bu uydurduklarının içinde yine de kendi gerçeği gizliydi. Önemli olan uydurmanın içindeki bu gizli gerçeği bulup çıkarmaktı. Her yalan içinde bir gizli gerçek taşıyor. Her uydurmada doğruyu gizliyordu. İnsanoğlu nice yalan uydursa yine de kendi gerçeğinden kurtulamazdı. Tıpkı insanın içinde bulunduğu zaman ve mekanından sıyrılıp kurtulamaması gibi. Örneğin en kalın çizgisiyle o Çinli komünist o gün kentin doğusuna gitmişse, gittiği yer anlaşılmasın diye kentin batısına gittiği yalanını söyleyince, gerçek doğrunun tam karşıtı olan yalanın içine gizlenmiş oluyordu. Bu yüzden de Çinli komünistin her gün ne yaptığı, onun uydurduğu yalanlardan adım adım izlenmesinden çok daha iyi anlaşılıyordu. Çok yıllar önce okuduğum bir kitaptan belleğimde iz bırakmış bu olayı anımsayınca, Paşazade bana gerçekmiş gibi yalanlar söylemiş olsa bile, bu yalanların içinde yine de onun kendi gerçeğinin gizli olacağını düşündüm. Hiç kimse içinde kendi gerçeği bulunmayan yalanı uyduramaz. Bu kanıya vardım ama yine de Paşazade'nin beni yalanlarıyla kandırmış olması olasılığı canımı sıkıyordu. Uyduruyor mu yoksa gerçeği mi anlatıyor, bunu kesin olarak bilemiyordum. Bu yüzden bir iki gün Paşazade ile ilgilenmedim. Ona uzak durdum. Çok zekiydi, neler düşündüğümü sezmiş olmalıydı ki bana bir gün bir insanın nasıl ayak topu meşini haline gelişini şöyle anlatmıştı. Ayak topu olmak. Yıllar var ki hiç kimse, hatta cezaevindekiler bile suçsuz olduğuma, suçum olmadan cezaevlerine düştüğüme inanmıyor. Hadi diyorlar, birinci iftiraydı, ikincisi haksızlıktı, üçüncüsü yalandı, dördüncüsü, beşincisi de yalandı. Peki bu kaçıncısı? Hepsi mi iftira, hepsi mi haksızlık? Bütün bu haksızlıklar gelip gelip de hep seni mi buluyor? Sesimi çıkarmıyorum. Çoktan beri kimseye haksızlığa uğradığımı da söylemiyorum. Biliyorum kimse inanmaz. Ben de olsam onların yerinde bütün belaların hep aynı adamın başına gelmesine inanmam. Gerçekten de bunca belanın üst üste bir kişinin başına gelişi inanılacak gibi değil. Başkası olsa anlatmazdım. Siz çok sordunuz da ondan anlatıyorum. Nasıl oluyor da hep bir insan yaşamı boyunca sürekli haksızlıklara uğruyor? Ben bunun nedenini yıllar önce akıl hastanesindeki bir deliden öğrendim. Deli deyince hemen akla gelen o azılılardan değil, yarı deli denilebilir. Bana kalırsa deli bile sayılmaz. Benim bunca sahteciliğim arasında bir de sahte deliliğim vardır. Bile bile yaptığım tek sahteciliğim işte bu deliliktir. Üst üste uğradığım haksızlıklardan sinirlerim bozulmuştu. Sahte öğretmenlikten mi yoksa sahte hakimlikten mi, öyle bir şeyden yine cezaevindeydim. Korkunç bir çöküntü içindeydim. Kendimi öldürmeyi bile düşünüyordum. Her ne olursa olsun şu pis ortamdan birazcık olsun kurtulmak istiyordum. Bu bunalımdan olacak, kendi kendime yüksek sesle konuşmaya başlamıştım. Cezaevinin avlusunda ya da koridorda volta atarken ellerimi kollarımı oynatarak kendi kendime konuşuyor, başımı belaya sokanları, bana haksızlık edenleri gözümün önüne getirip onlarla tartışıp kavga ediyordum. Arada bir kendime geliyor ama az sonra denetimimi yitirip yine kendi kendime konuşmaya başlıyordum. Kendimi tutamıyordum. Cezaevinde alay etmeye, dalga geçmeye başlamışlardı benimle. Koğuştakilerin başvurusu üzerine beni cezaevinin hastanesine götürdüler. İşte o zaman bir süre için olsa da cezaevinden kurtulma umudu belirdi bende. Doktorun önünde işi iyice deliliğe vurdum. Cezaevinden akıl hastanesine gönderdiler. Orada kendimi deli diye yutturmayı başardım. Akıl hastaları arasında bir zaman yaşamak bir değişiklik olacaktı. Gerçek akıl hastası olmadığıma göre istediğim zaman iyileştim diye buradan çıkabilirim diye düşünüyordum. Akıl hastanesinde tedavi oldum. Yani artık kendi kendime konuşmaktan vazgeçtim. Beni tedavi eden doktorlar değil, orada tanıştığım bir deliydi. Mahkum deliler koğuşunda deliler kendilerine deli denilmesinden hoşlanmazlar. Bir yaşlı deliyle, yani akıl hastasıyla arkadaş olmuştum. Çünkü bu deliler koğuşunda en az deli olan, hatta hiç deli olmayan oydu. Onunla yazgımız birdi. Birbirimize çok benziyorduk. Ben cezaevinden kurtulamıyordum, o da akıl hastanesinden. Bu adam bir taşra ilinde dava vekilliği yapıyormuş. O da benim gibi bir sabıkalıydı. Ben sahtecilikten sabıkalıyım, o da büyüklere hakaretten. Bu adam büyüklere, ileri gelenlere hakaret etmeden duramıyormuş. Bunun dışında hiçbir deliliği yok. Büyüklere, ileri gelenlere hakaret etmekteki inadı sayılmazsa, hatta çok akıllı, dengeli bir adam bile denilebilir. Bu adamın hakareti mektuplu oluyor. Memlekette bilinen, tanınan, ne kadar ileri gelen büyük adam varsa hepsine hakaret dolu mektuplar postalıyor. 40 yıldan beri böyleymiş. Sabıkalı olduğundan hakaret yazılı mektupları postaya verirken enseliyorlar. Önceleri mahkemeye verip mahkum eder, cezaevine atarlarmış. Ama baş edememişler. Çünkü cezaevinden çıktığı gün yine o hakaret mektuplarını göndermeye başlarmış. Sonunda zavallının akıl hastası olduğu anlaşılmış. Dünyada bakın ne hastalıklar var. Büyüklere hakaret hastalığı. Artık bu kez ileri gelenlere yazdığı hakaret mektuplarını postalarken her yakalanışında cezaevine değil, akıl hastanesine tıkıyorlarmış. Akıl hastanesinden kurtulursa yine o hakaret mektuplarını yazıp büyüklere göndereceğini söylerdi. Ama zavallının akıl hastanesinden kurtulacağı yoktu. Çünkü hekimlere göre ıslah ve tedavi edilemez bir hasta olduğu anlaşılmıştı. Hastaneden bile ileri gelen büyüklere hakaret mektupları yazar, bunları başkalarına gizlice postalatmaya çalışırdı. Çoluk çocuğu olan düzenli, dengeli bir adam olduğu için onun bu saplantısına çok şaşıyordum. Bir gün kendisine neden böyle yaptığını, niçin kendisine yazık ettiğini sormuştum. Nasıl olsa bir kere ayak topu olmuşum dedi. Ne demek istediğini anlayamadım. Arada bir aynı soruyu sorardım, o da bana hep nasıl olsa bir kere ayak topu olmuşum derdi. Sonra bana yaşamını anlattı. İlkin anlattıklarına inanıyordum ama sonra öyle şeyler anlattı ki inanılır gibi değil. Yalan söylüyordu çünkü durmadan haksızlıklara uğradığını, herkesten kötülük gördüğünü anlatıyordu. Ayrı ayrı belki 100 insanın başına gelebilecek haksızlıklar yalnız onun başına gelmişti. Bir gün yine başına gelenleri anlatırken birden en olmadık yerinde sözünü kesip yüzüme baktı. Gözlerini uzun uzun gözlerime dikti. İnanmıyorsun dedi. Bu kadar da olmaz dedim. Yahu bütün insanlar mı kötü? Herkes sana kötülük etmek için ağız birliği mi etti? Bir acı gülümseyişi vardı. Karşısındakine acır gibi işte öyle gülerek. Elbette dedi, bir kere ayak topu olunca artık herkes tekmeler. Sık sık tekrarladığı bu ayak topu olmanın ne anlama geldiğini sordum. Şöyle anlattı. Her insan yaşamında haksızlığa uğrayabilir. Haksızlığa uğradıktan sonra ya kendini toparlar ya da toparlayamaz, sendeler. Kimisi de yıkılır. Kendini toparlayıp durabilmişse ne iyi. Ama herkes bunu başaramaz. Haksızlığa uğrayıp kendini toparlayamayan, ayakta durabilmek için yakını bildiği birisine, bir arkadaşına, tanıdığına gider. Uğradığı haksızlığı anlatır. Yıkılmaması için ondan yardım ister. Dinleyen adam onun sendelediğini görünce düşmemek için kendi üstüne abanacak da ona yük olacak diye korkusundan, yani kendini korumak için yardım isteyene bir tekme de o atar ki başından gitsin. Tekmeyi yiyen daha çok sendeler. Ha düştü ha düşecek. Bir üçüncü dostuna gider yardım etmesi için. Önce ilk uğradığı haksızlığı, sonra başına gelen ikinci kötülüğü anlatır. Dinleyen adam aman kendi üstüne yıkılmasın da nerede yıkılırsa yıkılsın diye daha şiddetli bir tekme indirir. İyilik umarken kötülük gören büsbütün şaşırmıştır. Üst üste tekmelendiği için zor ayakta durabilmektedir. Tekmelerden büsbütün sersemlemiştir. Yardım etmesi için bir başkasına gider. Önce uğradığı haksızlığı, sonra gördüğü ikinci kötülüğü, üçüncü kötülüğü anlatır. Dinleyen adam elbet bir boku var ki bunca kişi buna kötülük etmiş. Aman şundan kurtulayım diye bir tekme de o atar. Bu kez adam dayanamaz yıkılır. Sürüne sürüne bir başkasına gider, başına gelenleri anlatır. Onu dinleyen inanmaz. Tıpkı senin bana dediğin gibi. Yahu bütün haksızlıkları da sana mı yapıyorlar der. Yalnız deseler iyi, bir tekmede onlar savururlar ki uzağa gitsin de kurtulsunlar. Böyle böyle o zavallı insanlıktan çıkar. İşte benim gibi bir ayak topu olur. Ve de benim gibi dedim. O yaşlı akıl hastası ne kadar da haklıydı. Üstelik kendimde bir ayak topu olmuşken onun uğradığı bunca haksızlığa inanamamıştım. O yaşlı adam dedi ki bana, tımarhanede olmasaydık sen de benim arkadaşım olsaydın, ben de sana uğradığım haksızlıkları anlatıp senden yardım isteseydim, bir tekmede sen savuracaktın bana. Önemli olan nedir bilir misin? Haksızlığa uğrayınca ya da başına bir bela gelince, insanın ayağının sürçmemesi, sendelememesi, yere yuvarlanmaması, dik durabilmesidir. Bir kez ayağın sürçtü de sendeledin de yıkıldın mı yandın artık. Ondan sonra insanlar seni ayak topu gibi birbirlerine atarak senden kurtulmaya çalışırlar. Hani çocukların bir yakar top oyunu vardır ya, işte öyle bir yakar ayak topu olursun. Ben de öyle işte, inandıramam sizi. O akıl hastasının sözleri benim için büyük uyarı oldu. Yeniden toparlanıp ayağa kalkacak, bir daha da kimseye ayak topu olmayacaktım. Doktora iyileştiğimi söyledim. Muayenemi yapan hekime zaten hasta olmadığımı, cezaevinde sıkıldığım için bir değişiklik olsun diye kendime deli süsü vererek bu hastaneye geldiğimi anlattım. Hekim gülümseyerek, delilik numarası yapmak da bir deliliktir dedi. Böyle dedi ama beni hastaneden taburcu olarak çıkardı. Cezaevine döndüm. O hekimin de bana bir tekme attığını sonradan öğrendim. Benim için sahtecilik yapmadan duramayan bir ruh hastası diye rapor vermiş. Hani o büyüklere hakaret etmeden durmayan adam gibi ben de sahtecilik yapmadan duramazmışım. Oysa beni itip tekmelemeden başıma gelenleri dinleseydi, bir kez bile gerçekten sahtecilik yapmadığımı, elimde olmadan sahteciliklere itildiğimi anlardı. Bana atılan en büyük, en sert tekme bu olmuştur. Çünkü artık kendimi sahtecilikten hiç kurtaramazdım. Yalnız adalet değil, bu kez tıp da beni sahtecilikten mahkum etmişti. Sahtecilik yapmadan duramayan ruh hastası. artık hiç kimseye sahtecilik yapmadığımı, haksızlığa uğramadığımı anlatamazdım. Anlatamadım da. İnsan niçin sahtecilik yapmadan duramazmış? Sonradan bunun nedenini sordum. Bu zengin olma hastalığıymış bana denilene göre. Bu zengin olma hastalarının kimi yer altında gömü arar, kimi sahte para basar, kimi kalpazanlık eder, kimi de benim gibi boyuna sahtecilik edermiş. Hekimler böyle söylemişti. Hastanede tanıdığım o akıl hastasının uyarısıyla yuvarlandığım yerden kalkıp toparlanmaya, ayak topu olmaktan kurtulmaya kesin karar verdiğim gün, tıbbın tekmesiyle yeniden yuvarlanmış yere düşmüştüm. Bile bile yaptığım tek sahtecilik işte buydu. Kendime deli süsü vermek. Sabıkalıların pek çoğu böyle bir rapor almak için can atar. Çünkü bu rapor cezayı 1/3'e indirir. Ama ben bu rapordan kimseye söz etmem bile. Raporum ortaya çıkarsa cezaevinden kurtulurum ama tımarhaneden hiç kurtulamam. Çünkü sayısız sabıkan var. Bu raporda yazıldığı gibi tedavisi olanaksız zengin olma ve sahtecilik hastası olduğum anlaşılırsa beni akıl hastanesine kaparlar. Bir daha da oradan hiç çıkarmazlardı. Yargılandığım zamanlar adliyedeki sicilimde bulunan bu rapordan iyi ki kimsenin haberi olmadı. Kim kime dumduma. Hoş aradan yıllar geçti ya, çoktan o rapor kaybolmuştur bile. Her ne olursa olsun ayak topu olmaktan kurtulacağım umudu içimde hiçbir zaman sönmedi. Paşazadeliği nereden geliyor? Neden bana paşazade denildiğini siz de herkes gibi merak ediyorsunuz. Kimileri beni gerçekten paşazade sanır. Paşazade olmamı isteyenler bile vardır. Çünkü gece kondularda yetişmiş bir yoksul çocuğunun hırsız ya da dolandırıcı olması doğal sayılır. Ama bir paşazadenin sabıkalı dolandırıcı olması şaşırtıcı, olağanüstü bir şeydir. İnsanlar da şaşırtıcı, olağanüstü her şeye ilgi duyarlar. Paşazadelikle dolandırıcılık birbirlerine çok karşıt olduğundandır belki de ilgi duyulması. Hercai Recai diye bir okul arkadaşım vardı. Bu oğlan yaşam boyu benim başımı hep belaya sokmuştur. Benden sonra onu da okuldan kovmuşlar. İşte bu Hercai Recai yılda 1-2 Avrupa'ya giderdi. Onun anlattığına göre sanırım Almanya demişti. Orada bir büyük otel varmış. Otelin restoranında, barında, gece kulübünde hep rahibeler hizmet edermiş. Bildiğimiz rahibe giyimli, rahibe kılığında kadınlar. Bunlar gerçekten rahibe değillermiş. Oraya müşterileri çekmek için rahibe kılığına sokulmuş oynak kadınlarmış. Otel tımtıklınmış. O rahibe kadınlar aman aman güzel kadınlar da değilmiş. Hatta içlerinde çirkinceleri, geçkinleri bile varmış. Üstelik çok da pahalıymış otel. Nedir öyleyse insanların bu ilgisi? Rahibe ile orospuluk birbirine çok karşıt da ondan. Birbirlerine çok ters düşüyor. Bir rahibe ile yatmış olmak kaça patlarsa patlasın, erkeklere çekici geliyor. Belki de bu yüzden çokları benim gibi eski bir dolandırıcının ille de paşazade olmasını istiyordur. Belki de yalnız bundan değil, insanların içinde güçlü ya da yüksek yerdeki kişilerin çocuklarının düşkün ve aşağılık olmasını dileyen gizli bir duygu var. Büyük, ünlü, zengin insanların çocukları kötü yollara düşerse, serseri olursa belki de halk böylece toplumsal eşitsizlikten, toplumsal adaletsizlikten öcünü almış oluyor. Benim bir paşazade olduğum yalanı çok tutup yerleşince ben böyle düşündüm. Oysa hiçbir zaman kendimi hiç kimseye paşazade diye tanıtmadım. Başımdan geçenlerin en önemsizi budur. Paşazadeliğim bu anlattıklarımdan çok daha sonraki bir olaydır. Bu sözü bile edilemeyecek çok küçük bir olay olduğu halde sahtecilikte kullandığım bütün takma adlar unutuldu da nedense bu kaldı. Paşazade olduğum, neden böyle olduğunu kesin bilmiyorum. O günlerde İstanbul'da sıkı yönetim vardı. Hem de sıkı yönetim daha yeni kurulduğu için gayet de hızlı ve sıkıydı. Her işte olduğu gibi başlangıçta çok sıkı başlayan sıkı yönetimde zamanla sıklığını yitirir, gevşemeye başlar. Onun için bu tür işlerin başlangıcından hep korkarım. Başımın yeni bir belaya girmemesi için çok dikkat ediyordum. Hercai Recai ile birlikte olduğumuzdan param vardı, durumum iyiydi. Giyim kuşamım da düzgündü. Ne de olsa yine de sıkı yönetimden kurtulmak için İstanbul'dan başka bir yere gitmeyi düşünüyordum. Hala iyi bir iş tutup namusumla çalışıp yaşayabileceğim umudumu yitirmemiştim. Böyle bir iş kolaçan ediyordum ki durup dururken işte o bela başıma geldi. Niçin güldünüz durup dururken dediğime mi? İnanın ki durup dururken, insan kendi durumunu yorumlarken yansız olamaz. Ama ben elimden geldiğince nalıncı keseri gibi kendime yontmadan olayı nasılsa öyle anlatıyorum. Çok kişinin sinirlendiği kimi davranışlar vardır. Cezaevinde birisi vardı. Kapatılmayan kapı kanadının gidip gelip gıcırdamasına deli olurdu. kimisi de karşısındakinin diliyle diş etleri arasındaki kırıntıları temizlemek için çıkardığı o sese çıldırır. Vardır böyle insanı çileden çıkaran şeyler. Ben de yere tükürenlere deli olurum. Elimde değil, kendimi tutamam. Yere tükürenlere çıkışırım. Hele kimileri de vardır bu pislerin, yere tükürdüklerini balgamı bir de üstüne basarak ayaklarıyla döne döne ezerler. Gel de çıldırma. Bu yüzden kaç kişiyle başım belaya girmiştir. O günlerde gazetelerden birinde bir yazı okumuştum. Sevdiğim bir yazar, İstanbullu hemşerilerin şehirlerini seviyorlarsa fahri müfettişlik yapmaları gerektiğini yazıyordu. Belediye memurları müfettişleri yetmez diyordu yazısında. İstanbul'u seven hemşeriler, şehri kirletenlere, yerlere çöp, kağıt atanlara, tükürenlere karışmalıydılar. Yazı çok hoşuma gitti. Yazarı tam benim kafamda biri. Taksim'den Harbiye'ye doğru yürüyordum. Güzel bir bahar havasıydı. Önümde bir adam koşar gibi gidiyordu. Ben önümdeki adamın hiç farkında değildim. Ama adam bir yandan koşar gibi giderken bir yandan da gırtlağını hırıltılarla temizliğe temizliğe yerlere tükürmeye başlayınca adamın farkına vardım. Pis herif. Hem koşuyor hem de hiç durmadan içinin ağdasını yerlere saçıyordu. Deliye döndüm. Arkasından koşup koluna yapıştım. Efendi, yerlere ne diye tükürüyorsun diye bağırdım. Adam iri yarıydı, hem de çok iyi giyimli biri. Kolunu elimden kurtarmaya çalışarak, dur yahu otobüse yetişeceğim, acele işim var diyordu. Ben koluna yapışmıştım, bırakmıyordum. Herkesin işi yok, oradan geçenler hemen yanımızı yöremizi çevirdiler. Neden tükürüyorsun yerlere? Sana ne be? Ne demek sana ne? Bırak kolumu. Niçin yerlere tükürdün? Sen karışamazsın. Karışırım ben. Yahu bırak, acele işim var. Önce hesap ver bakalım. Çattık belaya. Bırak be, otobüs kaçıyor. Bizi çeviren kalabalık artmıştı. Doğrusu ben de işi ileri götürdüğümü anlamıştım ama bir kez başladığım için herifi nasıl bırakacağımı bilemiyordum. Biz adamla ileri geri çekişip dururken sen müfettiş misin yahu dedi. Evet, müfettişim, var mı bir diyeceğin dedim. Okuduğum gazetedeki yazının etkisinde kalmış olacağım. Belediyeciler yetişmez. Her hemşeri birbirinin fahri müfettişi olmalı. Adam benden kurtulmak için, madem ki müfettişsin ceza yazarsın o kadar, kaç paraysa cezası vereyim, bırak yakamı yahu, işim var dedi. Sen yere tüküremezsin dedim. O iri yarı herif, tükürürüm ulan diye bağırdıktan sonra, hak tu diye hem de bu kez yere değil benim suratıma tükürdükten sonra, kaç paraysa al cezanı deyip cebinden çıkardığı 10 liraları fırlatıp otobüse koştu. Suratımın ortasına herifin balgamı yapıştığından ben artık keçileri kaçırmışım. Parayı yerde bırakıp Allah belanı versin diyerek dönüp gitmem gerekirken artık şaşkınlıktan olacak yerden 10 liralığı alıp adamın arkasından haykırdım. Hey, dur bakalım. Adamın gerçekten yetişilecek acele bir işi olmalı ki rüzgar gibi gitti. Ben adamın arkasından koşarken kalabalık da benim arkama takılmıştı. Bir el bileğime yapıştı. Sen ne müfettişisin arkadaş? Sana ne? Ne demek sana ne? Demin koluma yapıştığım adamın durumuna bu kez ben düşmüştüm. Kalabalıktan biri. Gazetelerin yazdığı tükürük müfettişi işte bu olacak diye alay ediyordu. Bir kadın. Vay dolandırıcı vay, tükürük müfettişiyim diye herkese ceza kesiyor ha dedi. Tam belaya çatmıştım. 10 lirayı tutan elimin tır tır titremesinden büsbütün kuşkulandılar. Polis, polis diye bağıranlar oldu. Şuracıkta bağırta bağırta kör testereyle adam kesseler bir tek polis bulunmadıktan başka bir tek yurttaş da kurtarmaya gelmezken üç yandan birden üç polis koşarak gelmedi mi? Bu adam belediye müfettişiyim diye yere tükürenlerden para cezası alıp parayı cebine atıyor bay polis. Polisler arkamıza takılmış tanıklar kalabalığı önünde beni karakola götürürlerken kendi kendime. Elin adamı yere tükürmüş, sana ne, isterse işesin, isterse şey yapsın, sana ne diye söylenip duruyordum. İyi ki herif yere tükürdü de işemedi. İşeseydi de karışsaydım suratıma tükürdüğü gibi bu kez suratıma işedikten sonra parama hükmüm geçer diye yere bir 50 liralık atıp savuşup gidecekti. Yine düştüm mü emniyet müdürlüğüne? Beni tanıyan ikinci şube polisleri. Vay, şimdi de tükürük müfettişi olmuş diye alay ediyorlar. Gazetecileri çağırtıp gösterdiler beni. Poz poz resimlerim çekildi. Ertesi gün bütün gazetelerin birinci sayfasındaydım. Fahri tükürük müfettişi yakalandı. Daha o zamanlar bana kimse paşazade demiyor. Paşazadeliğim bu olaydan sonradır. İşte benim tükürük müfettişi olarak yakalanışım böyledir. Yalnız bu olayda şansım yürüdü. Mahkemede hayatımda ilk kez sabıkalı bir sahteci olduğum halde tutuklanmaktan kurtuldum. Para kefaleti vererek bu vartayı da atlattım. Dava yürüyecekti ama ben serbesttim. Gazeteler son günlerde İstanbul sokaklarında kendilerine belediyenin tükürük müfettişi süsü vererek yere tükürenlerden para cezası kesen bir takım açık gözler bu yeni dolandırıcılık yoluyla kendilerine yeni bir iş alanı açmışlardır diye yazıyorlardı. Tutuklanmamanın sevinciyle mahkeme salonundan çıkmıştım. Adliye koridorunda çok eski hapishane arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. Cezaevinde ve polisteki sicilinde ona Paşam Niyazi denir. Nasıl bazı insanlar karşısındakilere üstad, beyim, abicim, kardeşim, iki gözüm, aslanım, mirim demeyi dil alışkanlığı yapmışlarsa, bu Niyazi de küçük büyük kim önüne gelirse paşam derdi. Her lafının başında bir paşam, işte bu yüzden ona Paşam Niyazi lakabı takılmıştı. Konuşurken herkes de ona paşam derdi. Aslında Karadenizli cin gibi bir adam. Genç yaşında İstanbul'a gelip bir lokantada komilik yapmaya başlamış. Ustası olan Rus garson müşterilerine paşam, baş üstüne paşam, oris de paşam, evet paşamı dediği için niçin bizim Niyazi'de ustası olan garsondan alışmış herkese paşam demeye. Bakınız en olmayacak şeylerden insanın başına ne işler açılıyor. Benim durup dururken paşazade diye nam salacağımı kim nereden nasıl bilebilir? İkimiz de o gün mahkeme tutuklanmamanın sevinci içinde güzelce bir içelim dedik. İkimizde de para var. Aslında bizimkisi akılsızlık. Yahu bir yerde sıkı yönetim varsa artık orada durulur mu? Aklı olan sıkı yönetimi duyunca oradan kaçar. Demek bizim gözümüz bağlanmış. Olacak işte. Biz o sevinçle Boğaz içinde bir gazinoya gittik. Denize karşı hafiften demleniyoruz. Akşamüstü gitmiştik gazinoya, gece oldu, tatlı bir yaz gecesi. Denizden gelen ılık bir esinti yalıyor bizi. Sesleniyorum. Garson, geliyor, buyurun. Niyazi'ye dönüyorum. Paşam ne emredersiniz? Paşam Niyazi garsona buyuruyor. Oğlum bize karışık et getir. Az sonra sesleniyorum. Garson, buyur beyim. Niyazi'ye soruyorum. Bir şişe daha emreder misiniz paşam? Evet, getirsin. Ben dil alışkanlığıyla herkes gibi ona paşam paşam dedikçe bu kez garson da ona paşam demeye başladı. Baş üstüne paşam, şimdi paşam. Emredersiniz paşam. Buz ister misiniz paşam? Paşam aşağı, paşam yukarı. Garson Niyazi'nin gerçekten paşa olduğuna inanmış. Zamanda sıkı yönetim zamanı dedik ya, yani paşa borusunun öttüğü bir zaman. Garson hemen koşup patronuna. Aman patron demiş, müşterilerimizden bir paşa var. Ben ona servis yapıyorum. Gazinonun Rum sahibinin o sıkı yönetim günlerinde paşa lafını duyunca aklı başından sıçrayıp "Vire ne diyorsun, doğrudur ki paşa var." diyerek seyirtmiş bizim masaya. Bir de baktık göbekli Rum patron ellerini ovuşturarak ezilip büzülüp eğilip büzülerek masamızın başında. "Hoş gelmişsiniz Vire Pasamu, safalar getirmişsiniz Gazi Omus'ta." diye diller döküp duruyor. Paşam Niyazi, hoş bulduk, hoş bulduk diye sanki gerçekten paşaymış gibi elinin tersiyle herifi öteliğe iteliyorsa da babadan görenek zenatı gazinoculuk olan herif yılışarak börek sızak sızak, midyanın tavası, patlıcan kızartması deyip duruyor hala. Herifin bizim istemez dediğimize hiç aldırdığı yok Paşam Niyazi. İstemez dedikçe patron garsonları koşuşturuyor. Koş vire pasam içsin böbrek sote, koş vire pasam içsin arnavut ciğer, koş vire pasam içsin mayonali levrek, yoksa kalkan pasamı. Paşam Niyazi herifin dal kavukluğuna kızıp, ulan dur bakalım diye bağırdı, parası senden mi benden mi çıkıyor? Para ne demek pasam, şimdi ayıp çok, şeref verdiniz çok bize, para ne para? O zamanlar sıkı yönetim gazinoları sık sık kapattığı için paşa deyince patron nah 3,5 atıyor. Allah bilir ya herif bizi sıkı yönetimin bir generali sanmış olacak. Ne yalan söyleyeyim üstünden bunca zaman geçmiş. Ne Niyazi ne ben herifin bizi gerçekten paşa sandığını ilkin hiç anlamadık. O kadar anlamadık ki paşam Niyazi kulağıma eğilip ulan herif bizi hacı ağa sandı galiba iyice yolacak kaz gibi dedi. Ben de ona boş ver dedim gecenin tadını bozma iyi eğleniyoruz. Nasıl olsa ikimizde de para olduğundan masaya ne getirseler aldırmıyoruz. Garsonlar öteki masaları boşlayıp çevremizde pervane gibi fırfır dönüyorlar. Göbekli Rum patron bize servisi kendisi yapıyor. İstakoz pasam, getir. Karides pasam. Ben hemen atılıp ben karides yemem deyince paşam Niyazi de bana amma da paşazadesin be diyerek benim sözde her şeyi beğenip yemeyen, kibarlık taslayan biri olduğumu anlatmak istedi. Bu kez gazinonun sahibi koç yumurtası diye sordu. Koç yumurtası da yemem dedim. Paşam Niyazi tam paşazadesin diye benimle alay etti. Bu kez patron bana döndü. Tarama istersiniz paşazadem. Evet getir. Niyazi'ye dönüp paşam bana dönüp paşazadem deyip duruyor herif. Masamızın üstü iyice donandı. O kadar ki tabaklar masaya sığmayınca bir masa daha eklediler. Sanki 10 kişi için hazırlanmış ziyafet masası. Güç bela patronu başımızdan savdık. Ama 3 garson az ötemizde dikilmiş, ne işaret vereceğiz ne isteyeceğiz diye ağzımızın içine, gözümüzün ucuna bakıyor. Biz iyice kafaları çekmekteyiz. Deniz güzel, müzik güzel, her şey yerinde. Derken bir kadın çıkıp orkestranın önüne şarkılar söylemeye başlamaz mı? Ya hey, ikimizin de gözü şarkıcı kadının üstünde. Derken bir başka kadın başladı şarkıya. Bir de şarkıcı oğlan var. Çiftler ortada dans ediyor. Ben o kadar keyiflendim ki, paşam Niyazi oğlum, bu işin sonu bana bok gibi gelir dedim. Hangi işin dedi. Bu geceki keyfimizin sonu. Neden yahu, paramızla eğleniyoruz. Sanki olacaklar içime doğmuş. Paşam dedim, ben çok denemişimdir. Ne zaman şöyle biraz keyiflensem mutlaka yarıda kesilir ve sonu boka varır. 5 dakikalık keyfim sonradan burnumdan fitil fitil gelir. Öyle keyifli bir gece yaşıyoruz ki ben iyice işkillenmeye başladım. Paşam Niyazi, ne olabilirmiş, keyfine bak deyip kadehi dayadı. Şerefe, şerefe. Paşam Niyazi İspanyol dansı yapan artistlere bakıyor. Daha doğrusu erkeğine o bakıyor, ben de elindeki kastanyetleri şakırdatarak oley çeken kadına dalmışım. Birden patron tepemizde bitip çenesini İspanyol dansı yapan kapkara kâküllü kadına uzatarak çapkınca göz kırptı. Pasam emrederler mi dedi. Bendeki anlayışsızlığa bakın ki ben herif yine bir meze ya da çerez getirecek sanıp yiyecek halimiz kalmadı, sen rakıları tazele dedim. Ama paşam Niyazi herifin dilinden anlamış. Kıyak olur barba ama dedi, biz o karının dilinden çakmayız be. Pasam Türkçe bilir o, yerli malidir. İspanyol dansı bitince patron kadını bizim masaya getirmez mi? Meğer kadın bizim tepe başından bir dilbermiş. Biz çekiyoruz kafaları, bizim bu paşam Niyazi'nin bir kötü huyu vardır. Genç yaşlarından beri cezaevlerinde uzun yıllar geçirmiş olanların kimisinde bu kötü huy görülür. Kadından hoşlanmazlar. Paşam Niyazi de işte bunlardan. Tellak çağırır gibi iki elini birbirine çırpınca aleste bekleyen garson koşup geldi. Garsona, şu senin patronu çağır bakalım dedi. Göbekli patron koşa yuvarlana geldi. Buyur Pasam. Kulağına söylüyor ama dediklerini duyuyorum. Masamızdaki kadınla az önce İspanyol dansı yapan delikanlıyı masaya çağırıyor. Patronda hüner çok. Oğlanı kapıp kolundan getirdi. Masada olduk 4 kişi. Paşam Niyazi'nin keyfine diyecek yok. Şişenin biri gidip biri geliyor. Zil zurna sarhoş olduk. Paşam Niyazi her dediği, her istediği yapıldığından büsbütün şımarıp, susturun ulan şu dangırtıyı, vurun bir çifte telli diye orkestraya seslendi. Mırın kırın eden olduysa da gazino sahibi onlara gidip, aman pasanın emridir demiş. Sıkı yönetim zamanı, paşanın emrini dinlememek kimin haddine? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bütün gazino müşterileri bize bakar konuşurlarmış. Şu tersliğe bakın ki bizim gibi haybeden paşa değil, gerçekten binbaşı olan 2 kişi sivil giyinmişler, eşleriyle birlikte gazinodaymışlar. Bizim yaptığımız sululuğa, serseriliğe en çok kızan onlar. Ama onlar Niyazi'yi gerçek paşa sanıp seslerini çıkarmıyorlar. Orkestranın kasap havası vurmasıyla Yahudi oğlanını kaptığı gibi Niyazi ortaya çıktı. Derken başkaları da onlara katıldı. Ben bu türlü oyunmasını filan hiç sevmezsem de sarhoşluktan iyice cıvıyan Niyazi'ye söz geçirilmiyor. Beni de Yahudi kızını da zorla çekip oyuna kaldırdı. Paşa kasap havası oynarsa geri kalanlar da coşar elbet. Buraya kadar olanlar da pek öyle bir uygunsuzluk yoktu. Lakin paşam Niyazi çalgıcılara, çifte telli vurun ulan, Bahriye çifte tellisi olsun diye bir nara savurup da ceketi fora edince 2000 başının iyice tepesi atmış. Coşan Niyazi bizim masa örtüsünü çekince masada ne varsa yere dökülüp şangır şungur kırıldı. Niyazi de örtüyü beline dolayıp göbek atmaya başladı. İşte bu sırada rezilliğimize artık dayanamayan 2000 başı, yahu bunlar neyin paşasıymış hele bir anlayalım diyerek merkez komutanlığına ve sıkı yönetim komutanlığına telefon etmişler. Oradan da şimdi gelip anlarız demişler. Çifte telliden yorgun düşen Niyazi masaya geldi. İyice saçmalıyordu. Kendisini tutamadığından başını iki eli arasına alıp bir yandan mırıldanıyor, bir yandan da yanındakine sarkıntılık ediyor. Sanki içime doğmuş gibi garsonu çağırıp hesap istedim. Garson da patronu çağırdı. Patron yılışa yılışa, "Aman pasazadem, ayakında öpeyim, afet, hesap bir şey yok, sizden hesap alamam." "Neden?" 40 yılda bir gazinosuna şeref vermişiz. Hiç bizden hesap alır mıymış? İşte o sırada telefonda bizim rezilliklerimizi duyan komutanlık, kimliğimizi soruşturmak üzere inzibat subaylarını göndermiş. Bizim yine bir şeyden haberimiz yok. Ama nasıl olduysa masada Paşam Niyazi ile ikimiz kaldık. Patron inzibat subaylarının geldiğini görüp de bizim haybeden paşa olduğumuzu anlayınca yanımızdakileri bir bir çekmiş. Müşteriler ne olacak diye merakla bizi uzaktan dikizliyorlarmış. Rakının ateşinden göğsünü bağrını açan Paşam Niyazi, kıllı göğsünü boğazın sert poyraz yeline verdi. Ayazdan aklı başına mı geldi, yoksa büsbütün aklı başından mı gitti nedir? Başladı bir hüngürtüye, hüngür hüngür ağlıyor. Ben bir yandan, yapma paşam, etme paşam diye susturmaya çalışıyorsam da, benim huyumdur, içince böyle ağlarım, bırak biraz ağlayayım da açılayım diyor. Gerçekten de bir süre hüngür dedikten sonra bunun üstüne bir mahzunluktur çöktü. Boğazdan önümüzden şıkır şıkır ışıklar içinde bir gemi geçiyor. O 2000 başıyla inzibat subayları bizi çevirmişler, ne konuştuğumuzu dinliyorlarmış. Paşam üstüne mahzunluk çöktü dedim. Dili dolanarak mırıldanıyor derken bu kez de şairliği tuttu. Önümüzden süzülüp akan gemiye elini sallayarak söylenmeye başladı. Ey gemi, meçhul gemi, beni de al götür gittiğin yerlere. Bilmediğim meçhul limanlara götür de beni kurtar ey meçhul gemi. Benim kurtuluşumsun sen, al beni, kurtar beni. İyice zırvalıyor, garsonu çağırıp bir taksi çevirin derken bir de baktım yanımda iki subay. Adınız? Söyledim. Paşam Niyazi hala gemiye el sallıyor. Şşt, ulan paşam kendine gel diye dürtükledim. Subaylardan biri, nerenin paşasıdır diye sordu. Bu soruyu duymuş olacak ki başını bu yana çevirmeden. Mahmut Paşa, Haydar Paşa diye mırıldanmaya başladı. Subayın biri bana, sen de yaverisin herhalde dedi. Ben de şafak atmış tir tir titriyorum. Bizi yaka paça dertop edip cipe attılar. Göbekli patron yetişip aman bizim hesap dedi. Herif bize yağlı bir kazık atmış. Gerçekten paşa olmadığımızı öğrenince herif bizden paraları aldı. Yediğimiz o kazık üzerine o gece götürüldüğümüz yerde bir de dayak yedik ki o kadar olur. İster dayaktan deyin ister içkiden, ben kendimden geçmişim. Ertesi sabah sorguya çektiler. Her ne kadar bu adamın lakabı Paşam Niyazi'dir, herkes buna paşam der, ben de paşa dedim diye diller döktümse de derdimi anlatamadım. Birkaç gün sonra gazetelerde çıkan haber şöyleydi. Kendisine paşa süsü veren bir sahte paşayla sahte paşanın yaverliğini yapan bir paşazade yakalandı. Bu kadar olsa çok iyi, casus olmamız çok kuvvetle muhtemelmiş. Kendisine general süsü veren ve casus olması muhtemel sahteci, boğazdan geçen bir Rus gemisine bazı el işaretleri verirken suçüstü yakalanmış. Şu belaya bakın siz, iyice cıvık sarhoş olan Paşam Niyazi, önümüzden geçen gemiye beni de al götür o meçhul limanlara kaptan diye bağırıp el sallamıştı ya, biz onun Rus gemisi olduğunu nereden bilebilirdik? Aylarca sorgu sürdü. Niçin Rus gemisine el salladın? Ben el sallamadım, Niyazi salladı. Niçin salladı? Rus gemisi olduğunu bilmiyorduk ki, bilsek sallar mıyız hiç? Biz köprüye giden Boğaziçi vapuru sanmıştık. Yalan, bir de meçhul limanlara beni de götür kaptan, ne demek? Köprü iskelesi sizin için meçhul liman mı? Efendim ben el sallamadım. Arkadaşım sarhoştu, sarhoşluk yüzünden el salladı. Sarhoş olununca kusulur ama el sallanmaz. Arkadaşın sarhoş olunca el mi sallıyor? Sallıyormuş efendim. Başka ne salladı? Başka bir şey sallamadı. Bayrak da sallamış, bayrakla işaret vermiş kaptana. Bayrak sallamadı, sallamış. Beyaz bayrak, yani teslim bayrağı. Görenler var, tanıklar var. Bayrak değildi efendim, mendildi o. Evet, beyaz mendil, ağlıyordu da gözlerini silmek için. Peki sen ne salladın? Ben bir şey sallamadım. Sallamışsın, sallamışsın, tanıklar var. Sen de bayrak sallamışsın, mavi bir bayrak. Efendim biz gazinodayken geceydi. Sonra vapur geçerken çok karanlıktı. Mavi bayrak görünmez ki vapurdan. Karanlıktı da siz gemiyi nasıl gördünüz? Geminin ışıkları vardı. Salladığın mavi bayrak nerede? Birden nasılsa aklıma geldi. Efendim o bayrak değildi. İşte boynumdaki bu kravat. Bakınız mavi, belki rüzgardan sallanmıştır da. Aylarca hapis yattıktan sonra casus olmadığımız anlaşıldı. Ama Niyazi kendine general süsü vermekten hüküm giydi. Gazinonun sahibi o göbekli Rum, garsonlar, İspanyol dansı yapan o Yahudi kızla oğlan, birkaç da başka müşteri aleyhimize tanıklık ettiler. Niyazi gazinoya para vermemek için general olduğunu, ben de paşazade olduğumu söylemişim. Paşazade olduğumu söylemek suç sayılmadı. Çünkü paşazade süsü verilecek kimse dolandırılamazmış. Ama ya yaverlik, yaverlikten hapı yuttum. Casusluktan kurtulduk ama Niyazi sahte generallikten, ben de onun yaverliğinden, yani sahte emir subaylığından ikimiz de mahkum olduk. Paşam Niyazi'nin paşalığı unutuldu da benim paşazadeliğim bir türlü unutulmadı. İşte o zamandan beri bana paşazade derler. Onca takma adlarla suç işledim. Bu takma adların hiçbiri tutmadı da bir iki gazetenin birkaç satırla yazdığı paşazadeliğim tuttu. Ne dersiniz? Bunun nedenini çok düşündüm. Bana öyle geliyor ki ezilmiş insanlar, üst sınıftan insanların da aralarına katılmalarını, kendilerinden olup ezilmelerini istiyorlar. Böylece hem dertlerini, sıkıntılarını o üst sınıf insanlarının da sırtlarına yükleyerek bölüşüyorlar, hem de bir tür intikam alıyorlar. Benim hiç yoktan paşazade lakabımın yayılması, ezilmiş insanların bir gizli intikamı. Nasılmış, işte sizlerden birinin oğlu da bizim aramıza düşer demek istiyorlar. Elle gelen düğün bayram demişler. Ben ne kadar paşazade olmadığımı söyledimse de boşuna. Üstelik benim paşazadeliğim üstüne ne destanlar ne masallar uydurdular. Her hükümlü adını bildiği ya da duyduğu hangi eski paşa varsa beni onun oğlu yaptı. Ne sadrazamların ne ordu komutanlarının oğlu olmadım. Peygamber sülalesinden Şeyh Saidi Üryani. Cezaevinden çıkmıştım. Hangi işi yapsam İstanbul'da tutunamayacağımı biliyordum. Büyük kentlerde beni polis yaşatmazdı. Bir kez adım sabıkalıya çıktığı için hiç yoktan yine yakama yapışacaklardı. İstanbul'dan başka büyük kentlerde de tutunamazdım. Param da vardı. Cezaevinde uzunca zaman kaldığımdan koğuş bakkallığı yaparak tutuklulara mektup, dilekçe yazarak epey para biriktirmiştim. Niyetim Doğu Anadolu'da bir kasabaya yerleşip orada bir iş tutmaktı. Beni tanıyan polislerin gözünden uzak kalmak istiyordum. Nasıl olsa bir iş bulurum kendime. Belki de küçücük bir dükkan açardım. Ne olacak? Bir boğazım değil mi? İstanbul sokaklarında gezmekten bile korkuyordum. Durup dururken polisler beni yakalayıp suçlusu, belirsiz birçok suçları üstüme yıkabilirlerdi. Doğu illerine giden bir otobüse bindim. Gideceğim yerin yalnız adını biliyordum. Orada kimseyi tanımıyordum. Otobüsümüz bütün bir gün yol aldıktan sonra gece de yolculuğumuz sürdü. Yol bir sarp dağa sarmıştı. Aysız, kapkaranlık bir gece içinde sarsıla sarsıla yol alıyorduk. Dedim ya, biz toplum dışına düşmüş insanlar çok dalgacı oluruz. İnanınız ki hayallerimiz hep namuslu. Toplumun benimsediği, haysiyetli insan olmak üstünedir. Otobüs sarp yolda döne döne sarsıla sarsıla yol alırken ben de yarı uyku, yarı uyanıklık içinde dalgamı geçiyordum. Bilmediğim, tanımadığım o kasabada inecektim. Bir hana, bir otele yerleşecektim. Ben otobüsün pencere yanındaydım. Sağımdaki yırtık giyimli, derisi iskeletine yapışmış ama iri kemikli adama kasabaya kaçta ulaşacağımızı sormuştum. Adam çenesine sarkan bıyıklarını sıvazlayıp "Allah izin verirse vede" deyip durmuştu. "Vede ne olacak?" dedim. "Vede eşkıya yolumuzu tutmazsa gün ışığında varırız." "Eşkıya mı? Ne eşkıyası?" "Heya, eşkıya, bildiğimiz eşkıya." Elimi ceketimin sol iç cebindeki paraların üstüne attım. Buralarda eşkıya var mıdır? Ne demek, eşkıyasız olur muymuş? Eşkıya dağları bekler, dağlar da eşkıyayı. Bizim buranın eşkıyası var ki başka hiçbir yerde böylesi bulunmaz. Adam memleketinin eşkıyasıyla basbayağı övünüyordu. Peki jandarma yok mu? Çok doğal bir şey söylüyormuş gibi. Var dedi, jandarmasız memleket olur mu? Jandarması da var, eşkıyası da var. Neye şaştın öyle? Jandarma olan yerde eşkıya nasıl olur? Allah Allah, jandarmanın işi ayrı, eşkıyanın işi ayrı. Allah her bir kulunun rızkını ayrı bir yoldan yaratmış. Doktorlar var diye hastalar yok mu? Doktoru da var çok şükür, hastası da. İşte bunun gibi eşkıyanın işi başka, jandarmanın işi başka. Kimse kimsenin işine karışmaz. Karışmaz dedikse arada bir karışır ya. Kim karışır? Eşkıya jandarmanın işine hiç karışmaz. Arada bir jandarma eşkıyanın işine karışır. Ne gibi? Ne gibi olacak? Eşkıyanın işini jandarma yapmaya kalkar. İşte o zaman düzen bozulur. Benim büsbütün şaştığımı görünce sen nerelisin diye sordu. İstanbulluyum. İstanbul denilen memlekette hırsız yok mu? Yan kesici, dolandırıcı, sahteci yok mu? Var. Polis yok mu? O da var. Bak gördün mü şimdik? Polis de var, hırsız da var. Burası da öyle işte. Eşkıyamız da var, hamdolsun jandarmamız da var. Herkesin geçimi ayrı bir yoldan. Kurban olduğum Allah böyle buyurmuş. Dünyanın düzeni bu kardeş. Bizim buranın eşkıyası zorlu olur ki yedi düvel bilir bunu. Şimdi yolumuzu mu kesecekler? Bilinmez, kısmet kardeş. Beço da başka bir işe gittiyse biz geçer gideriz yolumuza. Yok, bu gece nöbet bu yoldaysa önümüzü keser. Adam sanki vapur tarifesi anlatır gibi konuşuyordu. Benim yerleşmek için o kasabayı seçmemin nedeni cezaevinde oralı bir adamla tanışmıştım. Ondan oralarını çok dinlemiştim. Bana, sizin buralarda para çok demişti. Bizim oralarda 1000 lirası olan zengin sayılır. Say ki buraların milyoneri. Cebinde 100 liran oldu mu baş esnaf sen olursun. 1000 liran varsa başta gelen tüccar sensin. Bizim orada para nerede? Para çok kıymetli. İşte bu yüzden heves etmiştim. 3000 lira biriktirmiştim. Bu parayla o kasabada yerleşip bir iş tutabilir, namusumla çalışıp geçinebilirim diye düşünmüştüm. Oranın polisi, jandarması beni tanımazdı. Otobüste yol boyunca uyukluya uyukluya giderken ne düşler kuruyordum. Bir dükkan açacaktım. İçinde her şey satılan Anadolu kasaba dükkanlarından. Gecenin içinde yol aldıkça eşkıya korkusu da kalmadı bende. Neredeyse sabah olacak. Kasabaya varacaktık. Bana bu gücü veren de daha çok şoförün yanında oturan jandarma assubayıydı. Otobüse binip de jandarma assubayını görünce ilkin korkmuştum. Yine başıma bir bela gelecek diye. Ama yanımdaki adamdan eşkıya olaylarını dinleyince jandarma assubayıyla yolculuk ettiğim için içime bir güven gelmişti. Uyukluyordum. Düş ile hayal arasında gelecek günlerimi yaşamaktaydım. Arada bir gözümü açıp pencereden dışarı bakıyordum. Hava ağarmak üzereydi. Diş diş kayalar, çalılar artık seçiliyordu. Yol yüksek dağdan geçtiğinden hava soğuktu. İyice büzülmüştüm. Birkaç kurşun vızladı ve arkadan otobüs birden fren yapıp kafam öndeki koltuğa çarpınca korkuyla sıçradım. Bir iki kadın çığlığı, çocuk ağlaması. Otobüsten ilk inen şoförle yardımcısı oldu. Arkadan sırayla hepimiz indik. Yolun önünü, arkasını, yüzleri kara çoraptan peçeli, elleri tüfekli iki adam kesmişti.